Bu konuşan kitap Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında görme özürlüler için seslendirilmiştir. Bu konuşan kitabı yalnız görme özürlülerce kullanılabilir. Ticari amaçla kullanılması, görme özürlü olmayan kişilere kullanmaları için verilmesi yasaktır. Bu konuşan kitap yalnız Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığınca veya kitaplıktan izin alınarak başka bir yetkili kurumca çoğaltılabilir. Telefon ve fax 0232 446 46 31. Web sitesi adresi www.turgok.org. E-posta adresi bilgi@turgok.org.
Kitabın adı Çok Güldük Ağlamayalım. Yazarı Kürşat Başar. Yayın evi Everest. Okuyan Süreyya Kortel. Ses kayıt Sezin Albayrak. Kitabın arka yüzü. Ben hayatımda kadınlar dışında bilgisayar kadar sorun çıkartan başka bir şey görmedim. Üstelik yalnız kendisi sorun çıkartsa neyse. Bir alet ilişkiye girdiği her şeyle sorun çıkartabilir mi? Bir bilgisayara yazıcı, tarayıcı, fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu gibi ne bağlamaya kalkışsanız ayrı bir dertle uğraşıyorsunuz. Her yüklediğiniz programla alet uyum sorunu yaşıyor. Bu kadar kaprisli kadın bile az bulunur. Hiçbiri yoksa da zaten ya hardware veya software sorunu vardır. Bir bilgisayarın sertlik ve yumuşaklıkla ilgili sürekli sorun yaşaması sizce de garip değil mi? Kürşat Başar, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Felsefe eğitimi gördü. 1981 yılında Hürriyet Gösteri Dergisi'nde gazeteciliğe başladı. Güneş, Yeni Yüzyıl, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Radyocu olarak TRT 3'te Caz Duygusu, Power FM'de Günün Yorumu programlarını yıllarca sürdürdü. TRT 1'de yayınlanan Akşama Doğru programıyla başladığı televizyonculuğu, günlerle gelen Tempo, Her Şey Yolunda, Başka Yerde Yok, Akıl Oyunu'yla sürdürdü. 2005 yılında başladığı Kürşat Başar'la adlı programı Kanal Türk ekranlarında halen devam ediyor. Kitapları: 1989 Kış İkindisinin Evinde Öykü, Milliyet Haldun Taner Öykü Ödülü. 1990 Konuştuğumuz Gibi Uzaklara Roman. 1992 Sen Olsaydın Yapmazdım Biliyorum Roman. 1996 Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları Roman. 2000 İğreti Yaşamlar, Yazılar, Denemeler. 2003 Başucumda Müzik, Roman. İki Telli Macerası. Gazeteciliğe başladığımda gazete binaları Cağaloğlu'ndaydı. Zaten o zaman kartelci medya değil, Babali olarak anılırdık. O zamanlar çalıştığım Hürriyet gazetesinin Halkalı'daki matbaası dışında böyle dağ başlarına gitme düşüncesi yoktu. Ama sanırım Özal'ın 2,5 gazete bırakma düşüncesiyle belediye başkanının da katkılarıyla birdenbire bütün gazeteler kendilerini iki tellide buldu. Daktilo sesleri ve sigara dumanlarıyla darmadağın kağıtların, fotoğrafların, kitapların, dosyaların birbirine girdiği masalarla dolu, elinde tepsiyle bütün haberler hakkında fikri olan ve en çok da spordan anlayan çaycıların dolaştığı, eski mobilyaların süslediği gazete binaları tarihe karıştı. Onların yerini birdenbire çağ atlamış, postmodern mimari örnekleri, cam binalar, içi bir türlü bitmeyen bir inşaatı andıran soğuk beton ve çelik yapılar aldı. Gelişmiş ülkelerde bile eşine az rastlanan matbaa makinaları, en son teknoloji İtalyan büro mobilyaları, bilgisayarlar kuruldu. Binaların içine lüks restoranlar, kafeler, hatta spor salonu ve havuz bile yapıldı. Hepimiz kendimizi Danimarka'da bir gazetede çalışıyor sanmaya başladık. Herhalde bu hissiyatımızın gazetelere nasıl yansıdığını görüyorsunuzdur. O sıralarda bir gazete patronuna, ama efendim burası bayağı uzak, insanlar nasıl gelip gidecek gibi sorular soranlara vatan haini gözüyle bakılıyor, geri kafalı, çağa ayak uyduramayan tutucu mahluk altyazısıyla küçümseniyordu. Arabana bindin mi Taksim'den, Cağaloğlu'na gitmekten kolay ifadeleri vardı. Peki ama sizin verdiğiniz maaşlarla millet nasıl araba alacak? Boş vakitlerinde ihale takibi, araba yıkama gibi işler mi yapacak diye bir soruyu kimse cesaret edip soramıyordu tabii. Fakat patronlar haklı çıktı. Bu gazeteci milleti eziyetten hoşlanır. Mesleğini yapabilmek için Şemdinli'ye gitmek gerekse gider. Bir yolunu bulup araba, motor, sürat teknesi gibi şeyler alıp gazeteye gelmeyi de başardılar. Bazı durumlarda çenemi tutamayıp espri yapma saplantım olduğundan keşke yedi göllerde bir yer alsaydınız da hem lojman yaptırırdık, havuza da gerek kalmazdı. Kış kampı içinde yakındaki Kızılcı Hamam'a giderdik diye görüş belirtmiştim. Hükümet, bu gazetecileri oraya gönderelim, zaten nasıl olsa otoyolda bir kısmı telef olur, bir kısmı da hayatından bezer. Yine de bütün şartları zorlayıp gitseler bile bu sefer dünyadan bir haber kalırlar, bir şey bulup yazamazlar düşüncesiyle bu işi yaptığı halde sonradan gazetelere büyük kıyak yaptı diye eleştirilmişti. Bu düşünülenler de olmadı değil. Gazeteler iki telliye gidince her şey değişmişti ama gazeteciler değişmemişti tabii. Yeni yeni modalar çıktı. Mesafe uzak olduğundan her habere muhabir yollamak zor oluyordu. Diyelim Beyoğlu'ndan bir cinayet ihbarı geldi, iki telliden yetişene kadar cinayet işlendiği gibi neredeyse cenaze bile kaldırılmış oluyordu. Muhabir ancak duaya yetişebiliyordu, tabii o da şansı varsa. Ayrıca eskisi gibi istediğini ta iki tellilere getirmek ve sokakta dolaşırken habere takılmak gibi bir şans kalmadığından birbirlerine takılma yolunu buldular. Böylece son 10 yılın en ünlü insanları gazeteciler oldu. Hatta bazıları şarkıcıları filan geçti. Dergiler, gazeteler ve televizyon kanalı aynı binada olunca bir yardımlaşma ihtiyacı da doğdu. Örneğin haberine yorumcu arayan binanın içinde kamerayla dolaşıyor, bulduğu köşe yazarı, bir bilen, yayın müdürü kim varsa ona soruyordu. Bu kadar uzmanın bir arada bulunduğu binalarda insanın dışarı çıkıp ayrıca adam aramasına gerek var mı? Zaten bir süre sonra patronlar da alıştı. Eskiden bir muhabiri otururken görseler, ne oturuyorsun oğlum burada, ortalık haber kaynağı olan çık dolaş diye azarlarken, şimdi birini göremeyecek olsalar, nerede bu çocuk, yoksa habere filan şehre mi indi, yapmayın evladım burada haber mi yok, masraf çıkartmasın, insin üçüncü kata şeklinde ifadeler kullanmaya başladılar. Yine eskiden haberçinde olsa gidip bulacaksın düşüncesiyle hareket edilirken artık aman haberçinden bile gelse gelip iki telliyi bulsun, yoksa haber maber olamaz, ben aşağı kafeye iniyorum, arayan olursa haber filan gelirse çağırın düşüncesine geçildi. Mühim haberlerde artık yüksek rakımlı tepelerden yüksek mevkilerdeki gazetecilere telefonla verildiğinden, zaten sokaklarda boşu boşuna haber arama, gazetede haber gelir diye iki tellinin bitmemiş inşaatlarına bakarak bunalıma girme dönemi de kapandı. Şimdi duydum ki gazeteler yeniden şehre dönme ihtiyacı içindeymiş. O sıralar bu dağ başına kimse gelmez, biz dört şeritli yollarda kendi kendimize gider geliriz diye düşünmüşlerdi ama artık o yol bile tıkandığından sağ kalmayı başaranlar da işe gidemez olmuştu. Şimdi haberin nabzını tutmak için yeniden geri geliyorlarmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gastroözofageal reflü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, birkaç yıl önce yapılan bir araştırmaya göre sosyal sigortalarda 7000 hastaya bir doktor düşüyordu. Buradan doktorların ne kadar fedakar insanlar olduğu sonucuna da varabilirsiniz. Çok hastalanan bir millet olduğumuz sonucunu da çıkartabilirsiniz. Sağlık konusunda biraz zayıf olabiliriz ama düşünce ve yorum konusunda durumumuz daha iyi. Çünkü yaptığım hesaplara göre ülkemizde her 1000 kişiye bir köşe yazarı düşüyor. Evet, belki hastalara bakamıyoruz ama kültür devrimini gerçekleştirdik. Zaten takdir edersiniz ki işler yolunda gidip 1000 kişiye bir doktor düşseydi bu kadar köşe yazarına gerek kalmazdı. Bu kadar çok köşe yazarı ihtiyacı nasıl doğdu? Bunu ben de bilemiyorum. Herkesin her konuyu herkesten iyi bildiğine inandığı bir ülkede köşe yazarına gerek var mı? Üşenmedim, elime geçen ilk 5 gazetede saydım. Tam 88 yazar çıktı, ben hariç. Gazete başına 17.6 yazar demek. Zaten gazetenin geri kalanı da ilanlar ve cemiyet haberlerinden oluşuyor. Bu kadar yazar olunca gazeteye sığdıramayıp bazen bir sayfaya sebilhane bardağı gibi diziyorlar. Hafta içi durum böyleyken hafta sonları yazar sayısı artıyor. Okuyucu iş günlerinde bu kadar köşeye doymuyor da hafta sonu hazır tatildeyken deli gibi köşe yazarı mı okumak istiyor bilemiyorum. Hafta sonu eklerinde bu sayıya bir o kadar yazar daha ekleniyor. gazeteciler mutlaka bir köşeleri olsun istiyor. Hatta artık haber yazması gerekenler de köşe yazıyor. Spor sayfaları deseniz zaten köşeden geçilmiyor. Aynı maç üzerine 10 tane ayrı yorumcunun yorumunu okumak gerekiyor. Ne de olsa maç zor anlaşılan bir şey. Ancak bu kadar yorumu okuduktan sonra anlayabiliyor mu insan kimin niye yenildiğini? Eskiden köşe yazısı pek çok kişi için sıkıcı bir şeydi. Daha çok erkekler okurdu bu yazıları. Şimdi artık öyle değil. Bol bol kadın yazar var. Dedikodu köşeleri var, magazin köşeleri var, yiyelim içelim köşeleri var, fal köşesi var. Kocasını anlatan, karısını çekiştiren, sevgilisiyle yediği yemekten bahseden yazılar var. Kimi sert yazıyor, kimi yumuşak, kimi ona buna çatıyor, kimi her şeye pembe gözlükle bakıyor. Birbiriyle didişmek, olur olmaz polemik çıkartmak da yazarlar arasında sevilen olaylardan. Ekonomi uzmanları, borsa uzmanları, dışişleri uzmanları, şarap uzmanları bile yazıyor. Emekli subaylar, elçiler, bankacılar, müsteşarlar, valiler, milletvekilleri, kaleciler, santrforlar, antrenörler, mankenler, şarkıcılar, modacılar, akademisyenler, avukatlar, yelkenciler, kısaca toplumun her kesiminden yazarımız var artık. Yalnız gazeteciler, yazarlar, uzmanlar değil, eli kalem tutan herkes köşe yazabiliyor. Hevesli de çok. Örneğin kimse bir hastaneye gidip çok canım çekti şöyle güzel gastroözofageal reflü ameliyatı yapayım demez. Ama hayatında karısına bir evlilik yıl dönümü kartı yazmaya üşenenler bile köşe yazarı olmakta sakınca görmez. Yazarlığın doktorluğa göre riski mi az, eğitimi daha mı kısa bilemiyorum. Peki bu köşe yazarlığının bir forsu, bir faydası var da ben göremedim. Örneğin mankenler, her önüne gelene manken denilmesin diye bozulup temiz podyum kampanyası başlatıyor. Tiyatrocular aklına esen oyuncu olamaz, bunun eğitimi var, ayıptır diye kıyameti kopartıyor. Halbuki biz her önüne gelenin yazar olmasına bozulmuyoruz. Köşe yazarlığı meslekte bir tür terfi sayılır. Belki gazeteciler bir köşeleri olunca kendilerini güvende hissediyor. Ne de olsa kooperatiften ev almak gibi bir şey. Duvara da resmini asıyorsun. Eskiden bir oda, bir salon yeterdi. Şimdi köşeler de büyüdü. Öyle köşeler var ki malikane gibi. Mübarek köşe yazısı değil de 40 odalı köşk. Bazılarının içinde fotoroman yayınlanıyor. Sanıyorum yakında yazı işleri, haberleri köşe yazılarının içine serpiştirerek gazete yapma derdinden kurtulacak. Ben köşe yazılarını okumaya sabahtan başlıyorum. Akşam saatlerinde bir yemek arası veriyorum. Yatarken hala okuyamadığım bir iki tane kalıyor. Bir de tabii her gün yazı yazma gibi bize özgü bir durum var. Kolay değil. Bazıları taşı sıksa yazı çıkartıyor. Gazete binasının içinde bir kattan ötekine nasıl gittiğini, giderken başına neler geldiğini 3 günlük yazı dizisi yapıyor. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim ki köşe yazarı olmayanlar olacakları güne kadar bu işi küçümserler. Kardeşim, bütün gün tavana bakıp oturuyorlar, gevezelik ediyorlar, sonra da uydurup uydurup yazıyorlar diye söylenirler. Aslında gerçekten de yazarlık böyle bir şeydir. Tavana bakacaksın, sonra da oturup uyduracaksın. Böyle söyleyince size kolay geliyor. Oturup bir saat tavana bakın, sonra da uydurun bakalım. Denemesi bedava. Bir dikili kitabınız yok mu? Ne zamanki korsan kitap diye bir şey gördüm, İşte o gün kitap işinin endüstrileşmeye başladığını, kitaptan para kazanılacağını anladım. Çünkü yeraltı dünyası bir işe el atmışsa orada para vardır. Benim yazmaya başladığım yıllarda insanın yazar olması için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazımdı. Ne iş yapıyorsun diye sorana yazarım dediğiniz zaman, tamam kardeşim yaz da meslek ne onu soruyorum derlerdi. İnsanın kitap yazarak geçinmesi bir fanteziydi. Bu bir yana, bir de başınıza kitap yazmak yüzünden gelen işler vardı. Mahkemelere, hapislere düşmek, canınıza kastedilmesi, hain ilan edilmek gibi. Yani 10 yıl önce biri çıkıp bana günün birinde herkesin bir kitabı olacak, herkes kitap yazacak, kitap yazmak çok havalı bir şey olacak deseydi gülerdim. O günlerde yazarlar, çizerler, sürekli olarak paneller düzenler, toplantılar yapar ve ülkemizde neden kitap okunmuyor, yazılmıyor, roman ölüyor mu, kültür çölünde mi yaşıyoruz şeklinde tartışmalar çıkardı. Eğer bulur da bir kitapçıya gidersem, şöyle bir baktığım zaman geçtiğimiz birkaç ay boyunca yeni çıkmış tek tük kitapları hemen görürdüm. O sıralarda Gösteri Dergisi'nde kitap yazıları yazıyordum ve denilebilir ki benim haberim olmadan kitap dünyasında kuş uçmazdı. Bir de şimdi bakın, birbirinden havalı kitapçılarımız Avrupa'daki örneklerini aratmıyor. Kitapçılara neredeyse her gün uğruyorum da yine yetişemiyorum. Neredeyse popstar finalinden son anda elenen adayın hayatı bile ertesi gün kitap haline geliyor. Bir zamanlar hiç unutmuyorum, neden bizde anı yazılmıyor tartışmaları yapılıyordu. Meğer millet anılarını bekletirmiş. Hani biri yazsın da biz de yazalım diye bir öncü aranırmış. Şimdi herkes anılarını kaleme alıyor. Kendisi almazsa onun yerine bir başkası alıyor. Ölmüşse arkasından yazıyorlar. Hatta bana öyle gelmeye başladı ki hiç doğmamış insanların bile anıları yayınlanıyor. Ne zaman bir kamuoyu araştırması, bir anket düzenlense ve boş vakitlerinizde ne yaparsınız diye sorulsa, vatandaşın %90'ı kitap okurum diye cevap verir. Biz buna eskiden çok gülerdik. Hiç kitap satılmadığına göre acaba millet fotokopi çektirip mi okuyor yoksa yurt dışından mı kitap getiriyor derdik. Meğer bu cevap aslında insanların içindeki bastırılmış bir isteği dile getiriyormuş. Çünkü herhalde bu kadar kitap okuyucu olmasa basılmaz. Yayıncılar bunları basıp gizli bir yerlerde yok etmediklerine göre demek ki satılıyor. Peki ne oldu da günün birinde birdenbire ülkemizde kitap sektörü patlama yaptı? Kitap sektörüyle birlikte yazar sayısı birdenbire arttı. Üstelik zamanımızın yazarlarının kalemi de kuvvetli. Bir yılda iki kitap yazmayana yazar gözüyle bakılmıyor. Yayıncıların sayısına bakıyorum, ülkemizdeki yazardan daha fazla. Çeviri faaliyeti inanılmaz bir hızda. Aynı klasik eserlerin farklı çevirileri 5-6 yayın evinden birden yayınlanıyor. Tarih kitaplarına rağbet yüksek. Tarih kitabı dediysem Büyük Osmanlı tarihi, Türkiye'nin tarihi filan değil, tarihin en küçük ayrıntıları bile takoz gibi ciltler halinde yayınlanıyor. Eskiden uzmanının bulamayacağı belgeler, vesikalar binlerce sayfalık kitaplar halinde çıkıyor. Çıkması bir şey değil, baskı üzerine baskı yapıyor bunlar. Böyle bir tarihe merak vardı da Feridun Fazıl Tülbentçi'den beri niye gizli kaldı bilemiyorum. Anılar, biyografiler, eski İstanbul'da birkaç ay kalmış ecnebi hanımların 500 sayfalık günlüklerinden tutun da bilmem ne elçimizin bilmem ne sarayı ziyaretine varıncaya kadar kıyıda köşede kalmış her tür hayat vesikası ortalıkta. Öyle yalnız geçmiş değil, bugün de büyük bir hızla kitaplaşıyor. Her olayın arkasından olayın arka planı türünden bir kitap basılıyor. Daha mahkemesi süren olayların kitapları cilt cilt yayınlanıyor. Dedikodular, köşe yazıları, anekdotlar, fıkralar, yemek tarifleri, gezdim gördüm türü kitaplar bile raflarda afilli yerlerini almış durumda. Bize okumayan millet diyenler utansın. Halbuki daha internet çıktığı günlerde bile anlı şanlı yazarlarımız, profesörlerimiz, işte zaten okumayan bir millettik, şimdi hiç okumayacağız. Gençler artık kitap almaz, kitap ölmüştür diye fetvalar vermiyor muydu? Televizyon kanalları açıldıkça, sinema salonları doldukça bunların kitapları yok edeceği düşünülmüyor muydu? Yoksa bu da uluslararası bir planın parçası, memleketimiz üzerinde oynanan oyunların son aşaması mı? Milleti kitap manyağı yapıp, hayallerin içinde oyalayıp, dünya gerçeklerinden uzaklaştırmak gibi gizli bir amaç mı var? Gün gelecek herkes 15 dakikalığına da olsa ünlü olacak önermesi gerçekleşti ama kimse gün gelecek herkesin bir kitabı olacak diye bir kehanette bulunmamıştı. Yayın yönetmeni yazar olur mu? Ben gazeteciliğe başladığım yıllarda bu kadar çok köşe yazarı yoktu. Gazetelerin baş yazılarını bir anlamda gazetenin önemli olaylar karşısındaki politikasını, görüşünü de yayın yönetmenleri değil baş yazarlar kaleme alırdı. Yayın yönetmenlerinin yazar olma sevdası galiba yazarların gördüğü ilgi nedeniyle doğdu. Çünkü eskiden yayın yönetmeni kimdir, nasıl biridir, okuyucu bilmez, görse bile tanımazdı. Oysa köşe yazarları her zaman ünlüydü. Ben vallahi bıktım usandım, keşke sizin gibi yazar olsam diye söylenen çok yayın yönetmeni tanıdım. Zaman içinde yazarlar patron üzerinde etkili oluyordu. Yayın yönetmeni bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor ve onlara pek söz geçiremiyordu. Çünkü bu yazar milletinin ağzı laf yaptığı gibi elinde bir de nasıl oynatacağına güvenemeyeceğiniz kalemi vardır. Kovarsınız gider başka yerde yazar. Oradan da atarsınız kitap yazar. Tarihe size artık nasıl istiyorsa öyle nakşediverir. Yazarlar özellikle son yıllarda çok ünlü oldu. Hatta denilebilir ki gazete yazarları, oyuncular, şarkıcılar, futbolcular kadar artık ünlü. Köşelerine devasa fotoğrafları konuluyor, bol bol kendileriyle röportajlar yapılıyor. Görüş soruluyor, televizyonlara çıkıyorlar. Dikkat ederseniz son yıllarda yayın yönetmenleri kendi yazarlarını yaratmak, laf dinlemeyeni de işten atmak konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kendi yarattıkları yazarları pohpohlayan yazılar kaleme alıyor, onların reklamını yapıyorlar. Bilmem dikkatinizi çekti mi ama bu yeni keşfedilen yazarlar genellikle yazar olmuyor. Ahçı, makyöz, balerin, kundura tamircisi, mutfak robotu bile olabiliyor ama yazar olmuyor. Eskiden yayın yönetmenleri yazarlar arasında ayrım yapmamaya özen gösterirken, şimdikiler hangi yazarı sevip hangisini sevmediğini açıkça yazıyor. Böylece ötekilere de ne yapmaları gerektiğini dolaylı yoldan söylemiş oluyor. Hatta iyi yazar nasıl olmalı türünden makaleler de kaleme alıyorlar. Eskiden yayın yönetmenleri patron ağzından yazı da yazmazdı. Eğer gazete sahibi ille bir görüş bildirmek istiyorsa kendi imzasıyla birinci sayfadan yazar ve bu da büyük yankı uyandırırdı. Şimdi patronun söylemek istediklerini de yayın yönetmeni yazıyor. Gerektiğinde kendi yazarlarına köşesinden fırça atan, eleştiren de var. Yayın yönetmeninin gazeteyi satmak, reklam, baskı, dağıtım, personel gibi bir sürü işi çözmek ve patronu oyalamak dışında bir de her gün yazı yazması aslında ilginç bir durum. Bir anlamda bize sizin yaptığınızı ben kahve molasında yapabiliyorum, geri kalan zamanda da koskoca grubu yönetiyorum, utanın demek istiyorlar. Belki de yazarlığın aslında bir meslek olmadığını, herhangi bir gazetecinin de hatta mankenin, aşçının, doktorun resmi çekilip köşesine yerleştirildikten sonra pekala iyi bir yazar olabileceğini ima ediyorlar. İlginçtir, gazetede yapacak o kadar iş var ama bugüne kadar fotoğraf çeken, karikatür çizen, çengel bulmaca hazırlayan bir yayın yönetmeni görmedim. Demek bize gıcıklar. Bir gazetenin, yayın yönetmeninin yazılarında tarafsız olup olamayacağı, hem iktidarla hem iş dünyasıyla yakın ilişki içindeyken herhangi bir konuda nasıl kamunun yararını gözetebileceği tabii bir soru işareti. Yayın yönetmenlerinin bir bölümü yalnızca siyasi ve ticari ilişkiler içinde olmayıp aynı zamanda kendileri de milyon dolarlara sahipler. Örneğin borsada bir takım kağıtlara oynamış bir yayın yönetmeninin bir dalgalanma sonucunda birkaç yüz bin dolar kazanabileceğini bildiği halde bunun tersine hizmet eden bir yazıyı kamu yararına kaleme alması çok kolay olmayabilir. Elbette ülkemizde bunu yapan bir yayın yönetmeni yoktur ama malum okur şüpheci. Tabii yayın yönetmenleri aynı zamanda hassas insanlar. İnternette bir tek yapanların okuduğu sitelerde haklarında yazılan yazılardan bile inciniyorlar. Bu durumda benim yazımdan da alınacaklarına hiç kuşku yok. Üstelik sevgili yayın yönetmenim, geçen gün sizin yazınızdaki eşsiz fikir ve üsluba o kadar kapıldım ki artık ben de öyle yazmak istiyorum türünden köşe yazılarının pek revaçta olduğu bugünlerde. Ama tabii benim sözüm gerçekten yazar yeteneğiyle doğmuş olan yayın yönetmenlerine değil. Bilmem anlatabildim mi? Yazı var, görüntü yok. Televizyon açık, kal mı geldi aniden şeklinde bir şarkının tam ortasında ne anlatmak istediğini anlamak için dikkat kesilmişim. Deyim yerindeyse kal gelmiş. Bu sırada bir manken jet ski'ye binmiş, dönüp duruyor. Sunucu seksi manken bilmem kim de jet ski'ye bindi diye anons yapıyor. Görüyoruz. Ama belki yine de anlamayız çünkü çok karışık bir olay diye dev harflerle yazmışlar. Seksi manken de jet ski'ye bindi. Mankenin üzerine manken, jet ski'nin üzerine jet ski, denizin üzerine deniz de yazsalar daha iyi anlayacağız aslında. İşin komik tarafı bu yazılarda mutlaka yanlış yazıyorlar. Seksi manken de jet ski'ye bindi gibi. Ne kadar temel imla kuralı varsa çiğneniyor. Bazen acaba bunları yeni Türkçe öğrenmeye başlamış bir Kolombiyalı mı yazıyor diye düşünüyorum. İnsan ekrana sıkışacak iki satır yazıyı nasıl doğru yazamaz? Hadi bir program yazamadı diyelim. Geri kalan 150 programda da düzeltilemez mi? O da ayrı bir konu. Televizyon ekranlarındaki yazı modası son hızıyla devam ediyor. Ekranlar artık yazıdan görünmüyor. Televizyon ekranının sağında, solunda, altında, üstünde kanal logosu, canlı, son dakika, flash gibi anonslar, programın adı, Bazılarında tarih, saat, mail adresi, telefon numarası gibi şeyler konulmuş. Bunların bazıları sabit, bazıları hareketli. Hatta bazıları reklam panosu gibi dönüp duruyor. Böylece iki farklı şey aynı yere sıkıştırılıyor. Yer dar ya o bakımdan. Bir ara her programda, haberlerde filan sesli yazılar vardı. Yazı ekranda beliriyor ama efektle birlikte. Donk diye bir sesle az sonra yazısı görünüyordu. Şimdi galiba ondan vazgeçtiler veya artık yazacak bir şey kalmadı. Bazı televizyon kanallarında ekran bölüm bölüm bölünüyor. Üste bir başlık atılıyor, çerçeve yapılıyor, bir tarafta biri konuşuyor, yanında özet yazılar geçiyor, altta çeşitli anonslar, altyazılar, başka haberlerden seçmeler, hatta bilmem kim bilmem nerede şu anda yemek yiyor, yanına da arkadaşı bilmem kim geldi gibi yazılar geçiyor. Ekranda o kadar çok şey var ki insanın göz ucuyla bir görüntüyü seçmesi mümkün değil. Kafanız karışır. Oturup kitap okur gibi televizyon seyredeceksiniz. Gören o kadar okumaya düşkün milletiz ki yazılı olmayan bir şeyi kavrayamıyoruz sanır. Televizyon aptal kutusudur diyene şaşarım. Belki öyledir ama Türk televizyonları için geçerli değil. Bizim kanallar resmen entelektüel. Televizyonu izlemiyor, okuyorsunuz. Adeta duvar gazetesi. Millet gördüğünü anlamıyor da illa açıklama mı gerekiyor yoksa haber görüntülü olarak kendisini ifade edemiyor da mecburen mi açıklama yazılıyor? Anlamış değilim. Belki de milletin okuması yazması gelişsin diye amme hizmetidir. Çok önemli bir olay olmuş. Haberleri açıyorsunuz. Zaten haberin görüntüsü son derece az. Bu birkaç saniyelik görüntü dönüp duruyor ama onu da görmek ne mümkün. Altta iki sıra yazı var. Biri sürekli akıyor. Kenardan son haber gibi bir anons yazısı verilmiş. Arka fonda gölge şeklinde dönüp duran yazılar var. Ve bunlar yetmezmiş gibi fonda bir takım ne olduğu anlaşılmaz şekiller yer alıyor. Asıl televizyon haberciliğinin ana maddesi olan görüntü adeta bu yazıların, logoların ve hiçbir işe yaramaz fonların arasında ekranın üçte birlik kısmını oluşturuyor ve en can alıcı yerler görünmüyor. Bazen oturduğum yerden kalkıp yazıların arasından tepeden bakıyorum ne olduğunu belki görebilirim diye. Haber görüntülerinin üzerinde sürekli bir takım açıklama yazıları yer alıyor. Spiker zaten görüntünün üzerinde konuşup aynı şeyleri söylüyor. Hatta haberin içinde yer alan birileri varsa onlar da aynı lafları söylüyor. Herhalde çoğu insan sesi kapatıp seyrediyordur diye düşünülüyor ki bir de aynı şey koca yazılarla veriliyor. Bu arada kanal amblemleri deyip geçmeyin. Bazı kanallar var paraya kıyıp logo yaptırdık bari görünsün diye büyük tutmuş. Filmleri filan logodan görebildiğiniz kadarıyla izliyorsunuz. Ben böyle bir kanalda film izleme gafletinde bulundum. Sonradan arkadaşlar söyledi, benim o sol tarafta logodan ötürü bir türlü göremediğim adam Al Pacino'ymuş. Ama asıl televizyonun yükünü taşıyan alt bant olayı. Alttan geçen bantlar renk renk. Kırmızısı var, mavi var, beyaz var, siyah içinde beyaz var. Aynı anda hem kırmızıyı hem maviyi geçen var. Bazen biri duruyor, öteki geçiyor. Bir sonraki haberin anonsu, az sonra izleyeceğimiz yarışma, ertesi günkü yerli dizi ve hatta günün dedikoduları da alt bantlardan geçiyor. Bu alt bant olayı iyi oldu. Aklına ne gelirse koy geçsin. Televizyonlarda en çok çalışan kim diye sorarsanız hemen söylerim. Alt bant yazıcıları. Bazı kanallar bunlarla yetinmiyor. En altına bir de borsanın durumu gibi bantlar koyuyor. Tam gol seyrederken birdenbire oradan geçen bir reklam yazısını hiç söylemiyorum. Mübarek ekran değil, cevahir bedesteni. Fakat takdir ediyorum, ne milletiz. Aynı anda haberi veya programı izliyor, bir yandan özetleri okuyor, diğer yandan günün haberlerine göz atıyor, dedikoduları öğreniyor, hava durumunu, günün televizyon programını, ekonominin gidişatını takip ediyor ve aynı anda borsadaki hisselerin iniş çıkışlarına bile yetişiyoruz. Ekranın etinden, sütünden yararlanmak diye buna denir. Bir de yeni moda çıktı. Bir gün bir baktım, ekranın altında şöyle bir yazı. Kustum yazın, bilmem kaça yollayın. Ne kusması? Alık alık ekrana bakıyorum. Annemler imdadıma yetişti. Bunu yazıp o numaraya yollayınca şarkının melodisini cep telefonuna yüklüyormuşsun. Tabii şarkının adı kustum değil, küstüm. Türkçe harfler çıkmıyordu. Sonradan düzeltmişler. Herhalde benim gibi yemek sırasında görüp midesi bulananlar olmuş. Anlaşılan cep telefonuna şarkı yüklemek için millet birbirini yiyor. Çünkü bu yazılardan 10 saniyede bir çıkıyor ekranın altında. Yukarıda konuşmaya çalışan sunucu ekranın üçte birinde sıkışmış, can çekişiyor. Bir de konukları şişmansa durum iyice vahim. Korkuyorum yakında köşe yazıları da ekrana yazılacak. Artık birisine bir haber anlatırken nerede gördün diye sorunca dün televizyonda okudum diyorum.